7. Ayrım, sayfa 158. Kor General Altay Tokat anlatıyor. Asayiş bölge komutanlığı görevini Kor General Hasan Kundakçı'dan alan Kor General Altay Tokat döneminde neler oldu? Kundakçı Paşa'nın döneminde yapılan Mart 1995 Çelik Harekatı'na karşın PKK yeniden güç toplamaya ve sınır bölgesine dönmeye başlamıştı. Altay Tokat Paşa döneminde de iki sınır ötesi harekat yapıldı. Altay Tokat Paşa'yla da o dönemi konuştuk. Tokat Paşa'ya bölgede kaç yıl görev yaptığını ve Asayiş Bölge Komutanlığı görevini devraldığında nasıl bir manzara gördüğünü sordum. Tokat Paşa üzerimize gelecektir. Şu yanıtı verdi. Ben olağanüstü hal döneminde iki kez toplam 4 yıl görev yaptım. Birincisi Tuğ General rütbesiyle 1987-1989 yıllarında Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak, ikincisi Kor General rütbesiyle 1995-1997 yıllarında Asayiş Bölge Komutanı olarak. O hal döneminde bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ettim. Anılan görevlerimi yaparken 3 madalya ile ödüllendirildim. Bu madalyalar şunlardır: TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Liyakat Madalyası, TSK Başarı Madalyası. Asayiş Bölge Komutanlığı görevini 14 Ağustos 1995 tarihinde Hasan Kundakçı Paşa'dan devir ve teslim aldım. Görevi teslim aldıktan bir gün sonra, yani 15 Ağustos gecesi, PKK'nın başı Abdullah Öcalan örgütüne şu emrini yayınladı: "O yeni komutan Altay Tokat da biliyorsunuz, o alanın uzmanıdır. Daha da yüklenecektir. Bu çalışmalar temelinde o da fazlasıyla gelecektir üzerimize. Yani bizimkilerin o taktik savunma anlayışı devam ederse çok daha kötü duruma, yani PKK, düşerler." demiştir. APO'nun buna benzer talimatları zaman zaman yayınlanmıştır. İlgili dokümanlar bende bulunmaktadır. APO'nun anılan talimatını incelediğimizde şu sonuçlara ulaşabiliriz: "Beni Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan tanımakta ve değerlendirmektedir. Asayiş Bölge Komutanı olarak bölgeye tekrar gelmemden hoşnut değildir. Korku ve paniğe kapılmıştır. Ayrıca ABO'nun söz konusu talimatındaki ifadelerinde D ve Dağ eklerini kullanmış olması, Hasan Paşa döneminde de örgütün ağır zayiat verdiğini göstermektedir. Görevi devraldığında teröristlerin fırsat bulunca mayınlama, pusu, baskın gibi vurkaç taktiğine dayalı eylemleri oluyordu. Teröristlerin çoğunlukla Kuzey Irak'taki üs bölgelerini kullanıyor, eylem sonrası Kuzey Irak'ı yine kaçma ve kurtulma bölgesi olarak kullanıyor. Suriye ve Bekaa Vadisi'nden sürekli destekleniyordu. Barzani ve Talabani tarafından örtülü destekleniyor ve korunuyordu. Örgütün elinde ağır silahlar mevcuttu. Yunanistan tarafından ağır silahların, alçak irtifa hava savunma füzelerinin, eğitim ve malzeme desteğinin yapıldığı biliniyordu. Avrupa'daki PKK yandaşlarının para ve personel temini devam ediyordu. Örgüt bölge halkının desteğini arttırmak amacıyla silahlı propaganda veya ajitasyon faaliyetlerini sürdürüyor ve korucuların silah bırakmasına çalışıyordu. PKK'nın yurt dışından yaptığı televizyon ve radyo yayınları sürekli yanlış yayınlarla teröristleri motive etmeye ve moral vermeye çalışıyordu. Kamplarında teröristlere önce ideolojik, sonra silahlı eğitim yaptırılıyor ve eylem yapmaları için yurt içine gönderilmeye devam ediliyordu. Örgüt kendine göre bölgede stratejik denge sağlamak için gayret sarf ediyordu. Bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Sizin döneminizde de sınır ötesi harekatlar yapıldı. Çekiç ve şafak harekatları. Neden bu kadar sık sınır ötesi harekat ihtiyacı duyuluyordu? Sınır ötesi harekat kaçınılmazdır. Çünkü PKK terör örgütü Kuzey Irak'ı kaçma kurtulma bölgesi olarak kullanıyordu. Üs ve kampları var, eğitim orada rahatça yapıyor. Örgütün bu imkanları çökertilip dağıtılmadığı sürece kesin sonuç alınması da imkansızdır. Nasıl ki bataklık kurutulmadıkça sivrisinekten kurtulmak mümkün olmaz, mutlaka bataklığın kurutulması gerekir. Terör de böyledir. Ayrıca örgüt dünya ile ilişkisini ve kendisini destekleyen devletlerden örtülü yardım bağlantısını Kuzey Irak üzerinden gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla sınır ötesi operasyon çok önemli olmaktadır. Sınır ötesi harekatın psikolojik harekat yönünden de faydası vardır. Sınır ötesi harekat teröristlere ağır zayiat verdirmenin yanında morallerini bozar, direnme azim ve iradelerini kırar, beklentilerinin hayal olduğunu gösterir. Örgütü destekleyen dış güçleri caydırır ve vazgeçirtir. Kendi güvenlik kuvvetlerimizin moralini ve mücadele ruhunu olumlu yönde etkiler. Ayrıca eğitim düzeyimizi de yükseltir. Bunları teorik bilgilere dayanarak söylemiyorum. Bizzat yaşayarak edindiğim tecrübelerimle iddia ediyorum. Bu nedenle sıcak takip harekatı ve büyük çaplı operasyonlar yapılmalıdır diyorum. Sınır ötesi operasyonların faydasını yaşadık. Bazıları geçmişte sınır ötesi operasyonlar yaptık, faydası olmadı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Onlar ön yargı ve çarpıtma yöntemiyle konuşarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. ABD 10 binlerce kilometre uzaktan bir anlamda sınır ötesi, daha doğrusu okyanus ötesi askeri harekat icra ediyor. Bu bile sınır ötesi operasyonun gerekliliğini pragmatik olarak yansıtıyor. Zapt Cumhuriyeti ve Çekiç Harekatı. Sizin Asayiş Bölge Komutanı olarak gerçekleştirdiğiniz sınır ötesi çekiç harekatı nasıl gerçekleştirildi? 1997 yılında yapılan ve takriben 3 ay kadar süren kapsamlı bir harekattır çekiç harekatı. 3 ay Kuzey Irak'ta kalarak bölgenin karış karış gezildiği ve PKK'nın marjinal düzeye, yani eylem yapamayacak hale getirildiği bir harekattır. Şimdi o zaman yaptığımız operasyonlar bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ağır kış koşullarına rağmen operasyonlar devam ediyordu. Zaman zaman istihbarat açısından terörist televizyon yayınını izlerdim. Bir kış gecesi bu televizyonda biri "Emekli doktor yarbayım, şimdi Zap Cumhuriyeti'nin başkentinden sesleniyorum" diyordu. Şöyle konuşuyordu: "Buraya Türk ordusu gelemez, 500 bin asker gerekir ki bunu da toplamaları mümkün değil." Sözde Zap Cumhuriyeti denilen yer Hakkari Çukurca'nın güneyindeki dağlık bölge. Başkent dediği de bir zamanlar teröristlerin kaçırdığı 5 askerin rehin tutulduğu mağaraymış. Sonradan araştırdım. Terörist televizyonunda konuşan kişinin emekli doktor yarbaylıkla uzaktan yakına alakası olmadığını tespit ettim. Mehmetçiği görecekler deyip baharda kapsamlı bir operasyon yapılmasını ve harekatın hedefine mümkün olduğu kadar çok teröristin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin sözde Zap Cumhuriyeti bölgenin ve sözde başkentleri mağaranın ele geçirilmesi olmasını sıralı komutanlara arz ve teklif ettim. Teklif onaylanınca baharın çekiç harekatı başladı. Adı geçen mağara planlandığı gibi 6. gün tamamen ele geçirildi. Örgüte çok ağır darbe vuruldu. Harekatta iki keklik. Harekata neden çekiç adı verdiniz? Bölge 50 dolayındaki yerli ve yabancı basın mensubuna gezdirilmişti. Basın mensuplarına geziden önce Çukurca'da briefing verilmişti. Briefingde harekatın adının çekiç olduğu biliniyor diye söylenmemiş. Akşam haberlerinde televizyon spikeri harekatı anlatırken briefingde komutan harekatın kodunu söylemedi ama harekatın kodunun çekiç olduğunu bahçedeki kekliklerden öğrendik diye güzel bir espri yaptı. Harekat sırasında askerler Kuzey Irak'ta yakaladıkları iki kekliği bana getirmişlerdi. Ben de kekliklere Çekiç 1 ve Çekiç 2 adlarını vermiştim ve kafeslerine de yazdırmıştık. Anlaşılan Çekiç'i buradan görmüşler. Bölgedeki aşiret reislerine harekatı anlatınca bölge halkı inanmıyor dediler. Ben de hepsini helikoptere bindirdim ve mağaraya götürdüm. Görünce şaşırdılar. Mehmetçiğin neler yapabileceğine şahit oldular ve devlete yakın olmaya özen göstermeye başladılar. Çekiç harekatında Barzani'nin peşmergeleri de kullanılmıştır. Barzani PKK'nın kendisinin baş edemeyeceği kadar büyüdüğünü anlamıştı. Dağlık bölgelerdeki peşmerge köylerini zorla boşaltarak buralarda kontrolü sağlamıştı. Bu durum Barzani'nin otoritesinin zayıflamasına neden oluyordu. Çekiç harekatı ile PKK'ya ağır darbe vurulmuş, sonbaharda yapılan Şafak harekatı ile de kışı hazırlıksız girmesi sağlanmış ve netice olarak bölücü terör örgütü marjinal düzeye indirilmiş, eylem yapamayacak hale getirilmişti. Ama daha sonra yapılan hataları ve boşlukları iyi kullanan örgüt, bölgesel konjonktürün de yardımıyla tekrar toparlanmıştır. Fırsatı kullanamadık. 1997 sonuna kadar yapılan bu operasyonlardan sonra PKK'nın silahlı gücünün dağıldığı ve bunun üzerine 1998 yılında Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının sağlandığı söyleniyor. Buna rağmen PKK yeniden nasıl güç topladı? 1997 yılı sonuna kadar Çelik, Çekiç ve Şafak kodlu büyük çaplı ve kapsamlı sınır ötesi harekatlar ile çok sayıda mahdut hedefli sınır ötesi operasyonlar yapıldı. Ve yurt içinde alan hakimiyeti konseptini uygulayarak teröristlerin hareketleri kontrol altında tutuldu. Kış, yaz, gece gündüz demeden icra edilen operasyonlarla ara, bul, etkisiz hale getir ana fikriyle bölücü örgüt PKK'ya verdirilen ağır zayiatlar sonucunda PKK'nın silahlı gücü dağılmış ve örgüt marjinal düzeye, yani eylem yapamayacak hale getirilmiştir. Bu sonuç alınırken olağanüstü hal uygulandığını unutmamak gerekir. Elde edilen bu başarının etkisiyle bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan PKK'ya sempati duyanlar ile zorla destek verenler, kuvvetlinin yanında olma refleksiyle hareket ettiklerinden PKK'nın milis gücü ve tabanı çökmüştür. Ayrıca Türk Devleti'nin kararlılığı ve PKK'nın silahlı gücünün dağıtıldığını gören örgütün dış destekçileri de PKK'dan umutlarını kestikleri için desteklerini azaltmaya başladılar. Bütün bu olumlu gelişmeler sonunda bölgede güvenlik sağlanmış olduğundan hayat büyük çapta normale dönmüştü. Vatandaşlarımız gece gündüz seyahat edebiliyor, yaylalarına çıkabiliyor, her türlü sosyal, eğitim, ticari faaliyet normal şekilde sürüyordu. Bölgedeki vatandaşlarımıza sorduğunuzda PKK'nın eylem yapamadığını, hatta bittiğini söylerlerdi. O günlerde 1996'da Cudi Dağı'nda 24 kişilik bir terörist bölüğünü kuşatmıştık. Beyaz flamalar sallayarak direniş göstermeden teslim olmuşlardı. Bu teröristleri enterne edip daha sonra mahkemeye sevk etmiştik. Bu olay teröristlerin çöküşünü gösteren olaylardan bir tanesidir. PKK eylem yapamayınca örgüt içindeki panik artmış, katılımlar kesilmiş, parasal kaynaklar da azalmaya başlamıştı. Bu dönemde PKK'nın ana karargahı, en büyük eğitim ve lojistik üssü Suriye'nin kontrolünde olan Kuzey Lübnan'daki Beka Vadisi'nde bulunuyordu. Terörist başı Suriye'de rahatça hareket ediyordu. PKK'nın bitme sürecine girmesiyle koordineli olarak TSK'nın kararlılığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ısrarı karşısında çaresiz kalan Suriye, Beka kampını kapattı. Öcalan da Suriye'den çıkmak zorunda kaldı. PKK'dan umutlarını kesen ve Türkiye'ye karşı bir şantaj vasıtası olarak kullanılamayacağını değerlendiren, PKK'yı örtülü veya açık şekilde destekleyen devletler, çöküş sürecini yaşayan PKK'nın başına da sahip çıkmadılar ve APO'yu Türkiye'ye teslim ettiler. Bu olay Türkiye açısından tarihi fırsat olarak algılanması gerekirken maalesef fırsatı kullanamadık. APO affedilmiş oldu. APO ele geçirilmesinin ardından yargılandı. Mahkeme idam kararı verdi. Yargıtay idamı onayladı. Ve APO'nun idam edilmesi için TBMM'nin mahkeme kararını onaylaması gerekiyordu. Ama mahkeme o kararı o günkü DSP, MHP ve ANAP koalisyonu tarafından meclise gönderilmeyip bekletildi. APO bir anlamda affedilmiş oldu. Bu şekilde yapılan tarihi ve stratejik hata ile marjinal düzeye indirilen PKK'nın sıfırlanması, yani bitirilmesi önlenmiş oldu. İdam durdurulunca örgüt moral kazandı. Bölge halkına idam edemezler propagandası yapılarak milis gücünün canlanması imkanı verildi. Bu gelişmeler teröre karşı emek vermiş, savaşmış kişileri menfi yönde etkiledi ve hükümete güveni azalttı. Terör veya illegal örgütlerin tamamen bitirilmesi için başta lider olmak üzere üst düzey yöneticilerinin yok edilmesi kuraldır. Günümüzde ABD uluslararası terörle savaşta Afganistan'ı işgal etti ama Usama Bin Laden'i yok edemediği için El-Kaide terör örgütünü bütünüyle ortadan kaldıramadı. APO'nun idam edilmeyişi de zamanın askeri liderinin, o dönemde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'ydu, "Ben tarafım, bu nedenle açıklama yapmayacağım" şeklindeki beyanlarının az da olsa payının olduğunu düşünüyorum. APO idam edilmemiş, 2003'te bölgeye uygulanan OHAL kaldırılmış, yerine bir şey konmayarak terörle mücadelede hukuki zemin oluşturulamamıştır. Terörle mücadele 1542 sayılı İller İdaresi Kanunu çerçevesinde yürütülmeye başlanarak güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifleri sınırlanmıştır. Yetkililer marjinal hale gelen terörün bittiğini düşünerek askerlik süresini kısaltmışlar, bölgedeki kontrolü azaltmışlardır. OHAL döneminin başarılı komutanları emekli edilmiştir. Bölgede terörle mücadelede teröristlerin hedefi haline gelen kişi ve koruculara verilen önem ciddi oranda azalmıştır. Bu koruculara sorulabilir. Terörle mücadele edenlerin korunmasına dahil tedbirler adil ölçüleri zorlamıştır. Eve dönüş adı altında hapisteki terörist mahkumların serbest bırakılması ve çoğunun yine örgüte katılması örgütün canlanmasına sebep olmuştur. Süleymaniye'de Türk askerlerine çuval geçirilmesi, İncirlik üstünde Türk subayına kelepçe takılması ve olayın kamuoyundan gizlenmeye çalışılması olumsuz etkenlerdir. Terör örgütü marjinal düzeye indirilmişken, bölge halkının sosyal ve ekonomik sıkıntılarının giderilmesine yönelik politikaların gerçekleştirilmemesi bir diğer eksikliktir. Mart 2003 tezkeresinin TBMM'de reddedilmesine bağlı olarak ABD ile ilişkilerin bozulması, 1 Mart tezkeresinin kabulü yönünde zamanın askeri liderinin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Orgeneral Özkök'ün bu konudaki değerlendirmesine ileride yer verilecektir. Suskun kalması ve askeri politik durum hakkında kamuoyunun ve siyasilerin aydınlatılmaması olumsuz faktörler arasında sayılabilir. PKK'nın bitme noktasından tekrar eylem yapma gücüne kavuşmasının nedenleri incelenip, yeni bir terörle mücadele stratejisinin ve konseptinin belirlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Son dönemdeki gelişmeler üzücüdür. Ancak Türk milletine ve onun bağrından çıkan TSK'ya güven tamdır. Öcalan'ın cezasının infaz edilmeyişi büyük hatadır. Öcalan'ın idam cezasının infaz edilmemesi ondan yararlanma düşüncesiyle izah edildi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Türkiye Öcalan'ın yakalanmasından sonra terörle mücadelede doğru bir politika izledi mi? Öcalan yakalandığında benden yararlanın, elimden geleni yapacağım, asmayın anlamına gelen açıklama yaptığını basından biliyoruz. Zamanın hükümeti tarihi hata yapıp idam cezasını infaz etmeyince ondan yararlanma adına böyle bir yöntemi tercih ettiğini gündeme getirdi. Bu tür açıklamaları timsahın gözyaşları olarak değerlendiriyorum. Abdullah Öcalan'ın idamdan kurtulmak için her türlü vaatte bulunması normaldir. Esas olan bu vaatlere inanmak gaflettir veya idam edecek cesareti gösteremeyince böyle bahanelere sığınmak delalettir. Teröristler önce ideolojik konularda eğitiliyorlar, ideolojik eğitimden sonra silahlı eğitime geçiyorlar. Eğitimde yakalandıkları zaman nasıl hareket edecekleri ve ne konuşacakları da öğretilmektedir. Görev sırasında zaman zaman istihbarat elde etmek amacıyla yakalanan üst düzey görevli teröristlerin sorgulamalarına katıldığım olurdu. Aynı eğitimi aldıkları için yanlış bilgiler verirlerdi. Vatanı ve milleti çok seviyorlarmış, izlenimi yaratmak için benzer cevaplar verdiklerini hatırlıyorum. Öcalan'ın da inandırıcı benzer açıklamalar yapması beklenmeliydi. Öcalan idamdan kurtulunca doğru bilgi vermek veya söylenilen yönde gayret göstermek yerine hapishaneden bölücü hareketi yönetmeye devam etmiştir. PKK'nın yeniden güç kazanmasında ve siyasallaşma bağlamında meclise girecek kadar başarılı olmasında Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği talimatların katkısı büyüktür. Öcalan yakalandığında PKK'nın eylem yapamayacak düzeyde olduğunu ve Öcalan idam edilseydi bölücü örgütün bir daha toparlanamayacak şekilde biteceğini ve bölücü terör belasından kurtulacağımızı belirtmiştim. Öcalan bir anlamda affedildikten sonra zamanın asker, sivil, yetkili ve sorumlu yöneticileri tarihi yanlışlık yaparak marjinal düzeye indirilmiş PKK'yı sıfırlanmış olarak değerlendirdikleri için PKK ve bölge ile ilgili siyasal, askeri, ekonomik politikalarda başarısız olmuşlardır. Buna rağmen kendilerini başarılı olarak görmeye devam etmeleri ayrı bir talihsizliktir diye düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu PKK'nın eylem yapacak silahlı güce kavuşmuş olmasını, siyasallaşma boyutunda TBMM'ye girmesini, yeni anayasa tartışmaları bağlamında orduya karşı açıklamalar yapma cesaretini göstermeye başlamalarını, PKK sempatizanı yerel yönetimlerin PKK'yı açıkça desteklemeleri ve benzer olay ve gelişmeler açık bir şekilde göstermektedir. TSK'yı AB üzerinden zayıflatmaya dönük politikaların PKK'nın ekmeğine yağ sürdüğünü de unutmayalım diyorum. Yanlış politikalar izlemeye devam edersek tarihi vebal altında kalırız, şehitlerimizin kemikleri sızlar. Bölücü terör en tehlikeli terör türüdür. Bölücü terörle mücadele bir savaştır. Biz bölücü terörü diğer terör eylemi gibi görmeye devam edersek bu beladan kurtulamayız. İzlenecek politika ve stratejiler kapsamlı ve dengeli riskler taşıyacaktır ve normalde risk taşımasıdır. Terörle mücadelede kırılma noktaları sizce nelerdir? Çekiç güç Türkiye için bir hata mıydı? ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra yaşananlar ve 1 Mart tezkeresinin TBMM tarafından geri çevrilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Terörle mücadelenin kırılma noktalarının başında tehdidin doğru algılanması ve değerlendirilmesi gelir. PKK bölücü terör örgütünün nihai hedefinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde sözde bağımsız Kürdistan devleti kurmaktır. Bu hedefin doğruluğunu PKK'nın dokümanlarında ve teröristlerin ettikleri yeminden anlayabiliriz. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için ara hedefleri de bulunmaktadır. Örneğin şu aşamada yeni anayasa çalışmalarında üniter ve ulus devlet yapımızı bozmak ara hedeflerindendir. Bu çerçevede yeni anayasada genel af Kürt ve Kürtçenin yer alması, Kürtçe eğitim ve her türlü yayının güvence altına alınması için yoğun çaba harcıyorlar. Yani devletin her kademesinde stratejik istihbaratta aynı dilin konuşulmasını, koordineli çalışmayı çok önemli görüyorum. Diğer bir nokta ise yıllardır yapılan mücadelenin adının konmamış olmasıdır. Bu nedenle mücadelenin hukuki zemini eksik kalmıştır. Değişik terörizm türleri vardır. PKK terörü bölücü terördür ve en tehlikeli olanıdır. Meseleyi basite indirgemek yanlıştır. Terörle mücadelenin kırılma noktalarından biri de mücadele yıllardır sürmesine rağmen uluslararası literatüre uygun bir tanımın yapılmamış olmasıdır. Bizim doktrin kaynakları NATO dokümanları ve ABD'nin terörle mücadelede kullandığı tanımlardır. Bizim PKK bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadele alçak yoğunluklu savaştır. Savaşı devlet yapar, yani devletin milli güç unsurlarının hepsi savaşın içinde faaliyette bulunur ve görev alırlar. Mücadelede kilit güç TSK'dır. Ama hükümetler mücadeleyi sadece TSK'ya vererek ve sorumluluklarından imtina edemezler. Demokratik yönetimlerde savaş yönetim konsepti bunu gerektirir. Örneğin ABD terörizmle mücadele demiyor, terörizmle savaş diyor. Yani the war against terrorism tanımını yapıyor. Savaşın sadece silahlı mücadelesini ise güvenlik güçleri planlar ve yürütmekten sorumludur. Devlet bu gerçeği tespit etmeli, hukuki zemini devreye sokmalı, mücadele edenleri onurlandırmalı ve motive etmelidir. Kararlılığını icraatla göstermeli, başarılı ile başarısızı ayırt etmelidir. Başka bir kırılma noktası da bölücü terör tehdidinin en tehlikeli ve öncelikli olduğunun kabul edilmesi ve terör belasından başarıyla kurtulmadığımız sürece ülkemizde irtica, işsizlik, fakirlik, fukaralık, yolsuzluk vesaire tehditlerin üstesinden gelmenin hayal olduğunun bilinmemesidir. Günümüzde ekonomik sorunlarımızı çözümlersek terör biter yanılgısında olanlar var. Onlar ekonomik sıkıntıların kaynağını bölücü terörün beslediğini unutuyorlar veya işin kolayına kaçıyorlar. Bu ilkeler doğrultusunda strateji ve politikalar saptanmalı ve geç kalınmamalıdır diye düşünüyorum. Terörle mücadelenin diğer kırılma noktalarını bölge halkının aydınlatılması ve PKK'ya kaymalarının önlenmesi, PKK terör örgütünün dış güçlerden aldığı desteğin ve örgüte katılımların kesilmesi, PKK'ya sempati gösteren, destek veren, teröristler kardeşimizdir diyenler kesinlikle engellenmemesidir. Bu sağlanırsa güvenlik güçlerimizin kararlılık ve morallerini arttıracağı bilinmelidir. Terörist başının örgütle irtibatı mutlaka kesilmelidir. Ayrıca yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara şiddetle devam edilmelidir. Açıklanan terörle mücadelenin kırılma noktalarının hiçbiri yapılmıyor demiyorum. Ama eksikliklerin, yanlışlıkların olduğunu ve konuyu bilmeyenlerin televizyonlarda ahkam keserek kamuoyunu yanılttığını değerlendiriyorum. Ve noksanlıkların giderilmesi halinde kahraman güvenlik kuvvetlerimizin kısa sürede kesin sonuca ulaşacağına, aksi takdirde işin uzayıp gideceğine ve ekonomik sorunlarımızın üstesinden gelmenin mümkün olamayacağına inanıyorum. Çekiç güç Türkiye için bir hata mıydı? Çekiç gücün varlığını terörle mücadele açısından değerlendirdiğimizde hem faydalı hem mahzurlu etkileri olmuştur. Bilindiği üzere çekiç güç Birleşmiş Milletler kararıyla Irak'ta 36. paralelin kuzeyine zamanın Saddam kuvvetlerinin geçmesini engelleyerek kuzeyde yaşayan insanları korumayı amaçlamaktaydı. Fakat ABD 36. paralelde değişiklik yaparak Türkmenleri koruma alanının dışında bırakmış. Sadece Barzani ve Talabani bölgelerini koruma altına almıştır. Bu değişikliğe gereken tepkinin gösterildiğini bilmiyorum. Çekiç güç döneminde PKK'ya örtülü ve sınırlı ölçüde malzeme, yiyecek ve istihbarat yardımlarının yapıldığı şeklinde duyumlar alındığı da bir vakıadır. Mahzurlarına karşılık sınır ötesi operasyonlarda inisiyatif kullanmada kolaylıklar sağlamaktaydı. Bir olayı nakletmek istiyorum. Çekiç gücün görev süresinin mecliste uzatılıp uzatılmaması konusunda tereddütler oluşmuş ki, zamanın parti temsilcilerinden oluşan bir parlamenter grubu konuyu mahallinde tespit amacıyla bölgeye gelmişlerdi. Bölgeyi dolaşırken Çukurca'da mahdut hedefli sınır ötesi bir operasyon yapılıyordu. Operasyonu da havadan izlemişlerdi. Çekiç güçle ilgili bilgi arz ettik, sorularına cevap vermiştik. Mecliste yapılan oylamada geziye katılan parlamenterlerin katkı ve bilgilendirmelerinin etkisiyle çekiç gücün görev süresinin uzatıldığını öğrenmiştim. 1 Mart'la tarihi fırsat kaçırıldı. Sayfa 171. Bana göre 1 Mart tezkeresinin TBMM'den geri çevrilmesiyle tarihi bir fırsat milli menfaatlerimiz açısından kaçırılmıştır. Irak'taki gelişmeler, milli menfaatlerimiz yani bekamız ve refahımız açısından fevkalade önemlidir. Lozan'da 3 konu çözümlenememişti. Hatay, Boğazlar ve Musul. Lozan müzakere heyetine misakı milli hudutları kapsamında güney hududumuzun Hatay, Kerkük, Musul, Süleymaniye bizde kalacak şekilde tespiti talimatı verilmişti. Ama maalesef bu konuda anlaşma sağlanamadı. Atatürk Hatay'ı ilhak ederek boğazlarımızı hükümranlığımız altına alarak çözümledi. Ancak ömrü vefa etmediği için Kerkük ve Musul'u istediği şekilde çözümleyemedi. Dolayısıyla tarihten kaynaklanan bir milli hedef olarak tarihe geçti. İşte 1 Mart tezkeresi bu milli hedefin gerçekleştirilmesi için bir şanstı ama kullanamadık. PKK terör örgütü bütünüyle bitmiş olurdu ama yararlanamadık. Irak'ta 3,5 milyon Kürt, 2,5 milyon Türkmen soydaşımız yaşıyor. Tezkere reddedildiği için bugün Kürtler Kuzey Irak'ta rüyalarını gerçekleştiriyorlar. Yani devlet kurma yolunda hızla ilerliyorlar. Ulusal güvenliğimiz açısından çok ciddi boyutta tehlike oluşur. Türkmenler ise azınlık statüsüne düşmüşlerdir. Ekonomik açıdan bölgedeki yatırımlardan ve petrolden kazançlı çıkma imkanı kaçırılmıştır. ABD ile ilişkilerimiz bozulmuş ve bu nedenle başımıza çuval geçirilmiştir. Ayrıca Ekim 2003'te meclisten Irak'ta görev almayı öngören bir tezkere geçirildi. Ama bu sefer ABD reddetti. Elbette onur kırıcı bir olaydı. Körfez Savaşı'nda olduğu gibi ABD savaşta kullandığı harp silah ve vasıtalarından bir kısmını koalisyonda görev alan ülkelere hibe olarak vermektedir. Bu imkan da kaçırılmıştır. Ayrıca ABD ile meydana gelen gerginliğin AB ilişkilerimizi de olumsuz etkilediğini tahmin ediyorum. Milli menfaatlerimiz açısından stratejik avantajlar ve kazanç sağlayacak bir olaya seyirci kalmakla tarihi bir hata yapılmıştır diyorum. Zamanla tezkerenin mecliste reddedilmesinin sakıncaları ve zararları karşımıza çıkmaya başlamıştır. Tezkerenin reddini sadece zamanın hükümetine bağlamak eksikliktir. Muhalefet klasik muhalefet tepkisiyle yanlış hareket etmiş, iktidar partisinden bazıları bilinçli, bazıları yeterli aydınlatılmadıkları için red oyu kullanmışlar şeklinde değerlendiriyorum. Ayrıca kamuoyu da oluşturulmadı. Özetle kriz yani buhran yönetim safhası başarısız olunca veya kriz yönetimi yapılmayınca tezkere meclisi onaylanmadı. Kamuoyunun oluşmasında ve kriz yönetim döneminde zamanın genelkurmay başkanının sessiz kalması cali bir dikkattir. Konu güvenliktir, askeri, politik ağırlıklıdır ve Atatürk'ün bize bıraktığı bir milli hedef özelliği taşımaktadır. Büyük, hassas ve milli konular cesaretle risk alınarak çözümlenebilirdi. Tezkerenin reddinde ısrar edenler bahane bulmak için geçersiz korkutucu senaryolar üretiyorlar. Mehmetçiğin çok zor şartlarda vasıtaların kısıtlı olduğu bir dönemde deniz aşırı Kıbrıs Barış Harekatı'nı zaferle gerçekleştirip dünyayı hayran bıraktığını biliyoruz. Irak'a yapılacak bir harekat daha önce Irak'a yapılmış sınır ötesi harekatların daha kapsamlısı olacağına göre Mart tezkeresinin geri çevrilmesini tarihi bir fırsatın kaçırılması olarak değerlendirebiliriz. Çuval olayında Türk timi çatışmalıydı. 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'deki baskında Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesini ve Türk timinin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak Süleymaniye'de görevli Türk askeri tim personelinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirilmiş, rehin olarak Bağdat'a götürülerek sorgulanmış sonra iade edilmiştir. Milli onur ve haysiyetimizi rencide eden bu talihsiz olay, Türk tarihine maalesef kara bir sayfa olarak geçecektir. Gelecek kuşaklar tarafından da anılacaktır. Yüce milletimiz çok üzülmüştür. Süleymaniye'deki çuval geçirme olayından sonra Eylül 2006'da İncirlik Hava Üssü'nde yine Amerikalılar tarafından aynı üste görevli Türk subayın el ve ayaklarına kelepçe takıldığını bir yıl sonra basın kanalından öğrendik. İki olayı değerlendirdiğimizde ABD'lilerin 1 Mart tezkeresinin TBMM'de geri çevrilmesinden kaynaklanan gerginliğin etkisiyle hareket ettikleri çok büyük bir olasılıktır. Bu olayda Türk timinin pasif ve teslimiyetçi tutum ve davranış hatalıdır. Ne pahasına olursa olsun meşru savunma hakkını kullanarak ve risk alarak çatışmaya girmeliydi. Ancak gelişmeleri tam bilmediğim için sadece tim komutanı hatalıdır diyemiyorum. Yargı devreye sokulsaydı olay detaylarıyla aydınlanırdı. Çuval geçirme olayında bazı çevrelerin iki ülkeyi karşı karşıya getirmemek, muhtemel bir savaşa yol açmamak için böyle davranıldığı görüşü boş ve korkuya dayalıdır. Bu görüşe katılmıyorum ve abartılı buluyorum. Gelecek yıllarda ABD 4 Temmuz'larda Kurtuluş Bayramlarını kutlarken biz bu kırıcı olayın acısını çekmeye devam edeceğiz. Bu olayı milletimize yaşatanları bir Türk vatandaşı olarak kınıyorum. Fark yöneticilerde. PKK olayıyla ilgili teşhisiniz nedir? Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanlarıyla farklı yönleri nelerdir? PKK terör örgütü dışarıdan desteklenen ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terörist bir örgüttür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değişik çapta ve ideolojiler temelinde 20 civarında benzer hareketler yani isyanlar olmuştur. Bu tür hareketlerin meydana gelişinde Türkiye Cumhuriyeti'ni beraber kurduğumuz, yoğunluk olarak Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt kardeşlerimizin istismar edildiğini ve hayali vaatlerle aldatıldıklarını görüyoruz. Bölgedeki toplumsal yapı aşiret sistemine dayandığı, halkın eğitim noksanlığı ve cehaleti, ekonomik sıkıntıları gibi nedenlerle bölge halkının tuzaklara çekilmesi mümkün olabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalist güçleri Anadolu'da hezimete uğratarak Sevr hayallerini boşa çıkarmasını bir türlü hazmedemeyen dış odaklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi ve gelişmesinden korktukları için bölücü terör faaliyetlerini gündeme taşımışlardır. Ancak PKK teröründen önce meydana gelen olaylar zamanın siyasi ve askeri kadrolarının bilinçli, tavizsiz, cesaretli, koordineli ve gerçekçi politikalar uygulamaları sayesinde 3 ila 6 ay içinde bitirilmiştir. Aşiret sisteminin kaldırılması için alınmış önlemler daha sonra kaldırıldığı için bölgenin kırılgan yapısı tekrar oluşmuştur. PKK terör örgütü isyan hareketine başladığında tehlike ve tehdit yanlış değerlendirilmiş, küçük görülmüş, eylem yerine beyanlara öncelik verilmiş, strateji ve taktikte eksiklikler yapılmış, kısa vadeli siyasal çıkarlar uğruna kapsamlı ve etkili uygulamalar devreye sokulamamış, çeşitli bahanelere gizlenerek sorunun üzerine gereken şekilde gidilmemiş, meseleden kaçarak çözüm bulunabileceği yanılgısına düşülmüş ve en önemlisi, dedelerimizin gösterdiği düzeyde irade ve kararlılık gösterilmediği için maalesef ödenecek bedel kat kat artmıştır. Bunlarla birlikte mücadelede herkes birbirini överek, herkes başarılıymış gibi yanlışlık yapılarak, siyasi ve askeri hiç hatalı yan yokmuş gibi hareket edilmek suretiyle toplumsal motivasyon erozyona uğramış, gerçek kahramanlara beklenen yaklaşımlar gösterilmediği ve Kürt ile Kürtçe ayrımında yanlış uygulamalara gidilmiştir. APO idam edilmediği gibi idam kaldırıldığı için tehlikenin boyutu artmıştır. Ama bu olumsuz gidişin sorumlusu olmamıştır. Aslında Cumhuriyet'in başlangıç dönemindeki isyanların, küreselleşmeden ve tek süper güç döneminin şartlarının dışında önemli farklı yönlerinin olduğunu düşünmüyorum. En büyük ve en önemli farkı PKK dönemindeki devletin yönetici kadrolarını Atatürk dönemindeki yöneticilere göre yetersiz ve cesaretsiz olmalarında buluyorum. ABD Kürt Devleti istiyor. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması mümkün müdür? Kurulursa bunun Türkiye'nin bütünlüğü bakımından olumsuz etkileri neler olur? Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devletinin kurulması Sevr Anlaşması ile Barzani ve Talabani aşiretlerinin milli hedeflerinin başında bulunmaktadır. Bu amaçla Irak-İran savaşında kendi devletine ihanet ederek İran'ın safında yer almışlardır. Ama netice sağlanamamıştır. ABD'nin Irak'ı işgalinde de aynı politikayı sürdürmüşler ve ABD'nin yanında hareket etmişlerdir. ABD ise tek süper güç konumunu devam ettirmek için büyük ve güçlü olsun veya olmasın, kendine sadık kukla ve güvenilir devletlerle yakın işbirliği kurmaya önem ve öncelik vermektedir. Kuzey Irak'ta ABD'nin güdümünde hareket edecek bir devletin kurulması, ABD'nin milli menfaatleri ve Büyük Orta Doğu projesi açısından stratejik avantajlar sağlayacağı için ABD'de de Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulmasını desteklemektedir. Irak bölünme sürecini yaşamaktadır. Bu konjonktürden yararlanan Barzani ve Talabani birleşerek Kuzey Irak'ta ilan edilmemiş bir devleti şu anda kurmuşlardır. Çünkü müstakil peşmerge ordusu vardır. Anayasası, ayrı parası, mahkemeleri vesaire mevcuttur. Zamanı gelince bu devlet ilan edilecektir. Bu devlet zamanla Türkiye'de, İran'da ve Suriye'de sözde kurulacak Kürt devletleriyle birleşerek Büyük Kürdistan Devleti'ni gerçekleştireceklerini çeşitli şekillerde beyan etmektedirler. Ben Kuzey Irak'ta bir Kürdistan Devleti'nin önümüzdeki yıllarda kurulacağını çok büyük olasılık olarak görüyorum. Böyle bir devletin kurulmasını PKK terör örgütünü cesaretlendireceği, uluslararası arenada dış desteği arttıracağı ve bölücülüğün tırmanmasına lojistik, insan, siyasal imkanlar sağlayacağı için güvenliğimiz ve bütünlüğümüz açısından fevkalade sakıncalı buluyorum. Kuzey Irak'a bir ABD üssünün kurulması halinde tehlike büyüyecek, bölgesel etkinliğimiz daha da azalacaktır. Bu yönden ulusal güvenliğimize ve bütünlüğümüze gelecek tehditlerin tehlikeli boyut kazanmaması için PKK bölücü terör örgütünün süratle çökertilmesi şarttır. Böylece kararlılığımız ve gücümüz görülecek, caydırıcı ve vazgeçirici politikalarla Kuzey Irak'ta olası bir Kürt devletinin kurulması da önlenebilecektir.